Miraç mevzunu anlatan ayetleri Elmalılı Tefsiri diye bilinen Hak Dini Kur'an Dili isimli eserin ...3142. sayfasında başlayan mealle ve oradan okuyacağımız bir hadisle açmak istiyorum. İsra suresinin ilk ayeti, Elmalılı Hamdi Yazır'ın verdiği meal şöyle: Tenzih o Subhana ki kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan o havalisini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya isra buyurdu. Ona ayetlerimizden gösterelim diye. Hakikat bu, odur işiten gören. Bizim Miraç diye bildiğimiz olayı Kur'an'da İsra suresinin ilk ayetinde anlatıyor kitap. Bu Miraç olayı öyle enteresan bir olay ki, Miraç hadisesinin akabinde o güne kadar iman ettiğini söyleyen bazı kişiler bu olayı hafsalaları almadığı için reddedip dinden çıktılar. Hazreti Ebubekir de Sıddık lakabını Miraç hadisesinden dolayı aldı. Ertesi sabah peygamber Miraç olayını çevresindekilere anlatmaya başladığı zaman bunu duyanların bir kısmı koştular, münafıklar, şüpheliler vesaireler Ebubekir'e. Ya Ebubekir, bak senin adamın diyor ki bu gece Mescid-i Aksa'ya gitmiş, oradan da göklere çıkmış, orada gördüklerini anlatıyor. Ne dersin sen bu işe? Onun ağzından böyle mi çıktı, böyle mi dedi? Evet, aynen dediğimiz gibi dedi. Eğer o dediyse doğrudur, kesinlikle hiç şüphe etmiyorum, kabul ediyorum. Onun üzerine Ebu Bekir'in bu ifadesi Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gidince o sıddıktır dedi. Tasdik edicidir. Ve Hazreti Ebu Bekir o gelenlere şunu ilave etti: siz buna ne şaşıyorsunuz? Ben hiçbir yere gitmediği halde gökten geldiğini söylediği o emirlerin hepsine bu kadar zamandan beri inanıyorum. Buna niye inanmayayım? Şimdi bu Miraç olayı nasıl oldu? Ertesi günü Hazreti Resulullah Miraç olayından, İsra ve Miraç. Şimdi Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, yani Kudüs'e gidişinin adı İsra. Kudüs'ten göklere yükselmesi, göğe yükselmesi, çeşitli alemleri gezmesi de Miraç denen olay. Yani evvela bunu öğrenelim. İsra kelimesi Mekke'den Kudüs'e gidişini anlatıyor. Kudüs'ten sonra göğe yükselmesi, çeşitli alemleri gezmesi olayı da Miraç kelimesiyle anlatılıyor. Şimdi o günkü hali, yani Kudüs'te gidip gördüklerini anlatmaya başladıktan sonra bulunduğu kavmin içinde Kudüs'ü bilenler, görenler vardı. Buradan sonrasını bu tefsirden okuyorum şimdi aynen. Daha sonra bunların anladığımız gibi, anladığımız kadarıyla izahına çalışacağım. Bunlar çevresindekiler Kudüs'ün haline müteallik bir takım sualler sordular. Tariflerini istediler. O anda Resulullah'ın karşısında Beytül Makdis görünür hale geldi ve oraya bakarak, karşısında gördüğü Kudüs'e bakarak, Mescid-i Aksa'ya bakarak tarif etmeye başladı. Kendisinin ifadesinde suali sordular diyor. Suali sordukları zaman onların sorduğu şeylerin hiçbirine ben oraya gittiğimde dikkat etmemiştim diyor. Fakat Cenab-ı Hak bana o anda perdeyi kaldırdı ve sanki karşımdaymış gibi Mescid-i Aksa'yı görmeye başladım. Ve cevap verdim onlara diyor. Ne kadar pencereleri vardır, kapısı nerededir? Bu gibi sualler soruluyor. Bu suallerin cevabını da anında veriyor. Daha sonra soruyorlar. Peki diyorlar, o yolda bizim bir kervan var. O kervandan haber ver bakalım. Bizce bu da mühim. Gerçekten gittin mi? Yolda onlara rastladın mı madem ki gittin? Evet, filanların kervanına rast geldim. Revha denilen yerdeydi. Hatta bir develerini yitirmişler, onu arıyorlardı. Yüklerinde de bir su çanağı vardı. Susadım, o çanağı alıp su içtim. Sonra da gene aldığım yere koydum çanağı. Geldiklerinde sorun bakalım çanakta suyu bulmuşlar mı? Suyun artan kısmını bulmuşlar mı? Bu bir işarettir dediler. Sonra kervan hakkında adetlerini, yüklerini, heyette kimler var sordular. Bu defa da gözümün önüne kervan temessül ettirildi ve sorduklarının hepsini teker teker haber verdi. Buyurdu ki işlerinde falan filan var. Önde de karamtırak bir deve, bir beyaz deve yürüyor. Ve üzerinde iki tane harar, iki tane yük var. Ve falanca gün güneşin doğuşunla birlikte buraya gelecekler o kervan. Onlar bu da bir başka işarettir senin doğruluğunun dediler. Ve o hızla beklediler ve yola çıktılar. Güneşin doğuşunda kervanı beklediler. Ta ki gelmesin de yalancı çıksın ve herkese bu yalanı yayılsın diye. Derken içlerinden birisi güneş doğdu diye aykırdı ve bir diğeri de işte kervan geliyor. Önünde de o karalı beyaz deve geliyor. Aynen dediği gibi filan filan filan var deyip saydılar. Hal böyleyken o iman etmemişlerin bir kısmı gene iman etmedi. Resulullah buyuruyor ki Beytül Makdis'te, yani Kudüs'te, kutsal camide olandan ayrıldıktan sonra Miraç getirildi. Ben ondan güzel bir şey görmedim. Ve o getirilen şey Miraç, o dur ki ölümü tadan kişi ihtisar vaktinde gözlerini ona diker. Sahibim beni onun içinde ta kapılardan bir kapıya varana kadar çıkardı. Ki ona hafaza kapısı denir. Sema muhafızlarının beklediği semai dünya kapısıdır. Bilahare o kapıda Cebrail de yanımdaydı. Kim o denildi? Denildi ki ya Muhammed, Cebrail tarafından. Denildi ki Muhammed. Peki o çağrıldı mı? Evet dedi Cebrail. Ve hemen açtılar, beni selamladılar. Ne bakayım, müvekkel bir melek ileyim ki semayı muhafaza ediyor ve ona İsmail deniyor. Mahiyetinde 70 bin melek ve her birinin mahiyetinde de 100 bin melek var. Derken bir erkekle, bir kişiyle beraber oldum ki görünüşü Allah'ın halk ettiği günkü gibi, onda hiçbir şey değişmemiş ve kendisine zürriyetinin ruhu arz ediliyor. Mümin ruhu ise hoşru, hoş raiha, bunun kitabını illiğinde kılın diyor. Kafir ise habis ruh, habis koku, bunun kitabını da siccinde kılın diyor. Ya Cebrail, bu kim dedim. Baban Adem dedi. Ve o bana selam verdi, hoş eyledi, hayır ile dua eyledi. Sonra baktım, bir kavim gördüm civarda. Dudakları deve dudağı gibi. Bunlara bir takım memurlar bağlanmış. Onların dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlar. Ağızlarına koydukları bu taş içlerinden geçiyor ve aşağılarından çıkıyor. Ya Cebrail, bunlar kimler dedim. Bunlar yetimlerin mallarını zulmen yiyen kişiler dedi. Sonra baktım, bir kavim var ki derilerinden sırım kesiliyor ve ağızlarına tıkılıyor ve yediğiniz gibi yiyin burada da deniliyor. Bu onlara en iğrenç bir şey oluyor. Ya Cebrail, bunlar kimler dedim. Bunlar o hammazlar, gammazlar ki Nas'ın dedikodusunu, gıybetini yaparlar, Nas'ın etlerini yerler. Ve böylece de onların ırz ve namuslarına dil uzatırlar dedi. Sonra baktım, bir kavim var ki önlerine bir sofra kurulmuş. Üzerinde benim gördüğüm etlerin en güzelinden kebaplar var. Fakat etraflarında da cifeler. Onlar o güzel etleri bırakıp bu kenarındaki cifelerden yemeye başladılar. Bunlar kim ya Cibril dedim. Bunlar zinakarlardır. Allah'ın helal kıldıklarını bırakır da Allah'ın haram ettiklerini yerler dedi. Sonra baktım, bir kavim var. Karınları evler gibi şişmiş. Ve bunlar Firavun'un nesli yolu üzerinde bulunuyor. Firavun nesli sabah ve akşam ateşe arz olunurken bunlara uğruyor. Uğradı mı da bunlar bir fırlıyorlar üstlerine basılmasın diye, fakat fırlayınca her biri karnının meyliyle düşüyor. Ve binaenaleyh Firavun'un nesli de bunları ayaklarıyla çiğneyip geçiyor. Cebrail'e dedim ki, bunlar kimler? Bunlar da riba yiyenler, faiz yiyenler dedi. Sonra baktım, bir takım kadınlar memelerinden asılmış ve bir takım kadınlar baş aşağı ayaklarından asılmış. Ya Cibril, bunlar kimler dedim. Bunlar dedi, zina eden kadınlarla evlatlarını doğduktan sonra öldürenler veya doğmadan öldürenler dedi. Ondan sonra ikinci kat semaya çıktım. Orada Yusuf ile buluştum. Ümmetinden kendisine tabi olanlar da etrafındaydı. Yüzü dolunay gibiydi. Bana selam verdi, merhaba etti. Sonra üçüncü semaya geçtim. Orada iki teyzezade, Yahya ve İsa ile buluştum. Giyimleri, her şeyleri birbirine benziyordu. Bana selam verdiler, merhaba dediler. Sonra dördüncü semaya geçtik, İdris ile buluştum. Bana selam verdi, merhaba etti. Nitekim beşinci semaya geçtim. Orada da kavmine sevdirilmiş olan Harun ile buluştum. Etrafında ümmetinden birçok tebaası vardı. Uzun sakallıydı. Sakalı neredeyse göbeğine gelecekti. Selamlaştık, merhaba etti. Sonra altıncı semaya geçtik. Orada da Musa ile buluştum. Üzerinde iki gömlek olsa kılları ondan çıkacak şekilde vücudu kıllıydı. Musa dedi ki, Nas beni en ekrem kişi diye bilir. Halbuki sen varken bana bu söz söylenmez. Sonra yedinci semaya geçtik. Orada İbrahim ile buluştum. Sırtını Beyt-i Mamur'a dayamış beni selamladı. Ve bana denildi ki burada, senin mekanın ve ümmetinin mekanı burasıdır. Ondan sonra Beyt-i Mamur'a girdim. İçinde namaz kıldım. Ki o Beyt-i Mamur'a her gün 70 bin melek girer. Kıyamete kadar da dönmezler. Bir daha geri gelmezler. Sonra baktım, bir ağaç var ki bir yaprağı bu ümmeti bürür. Bunun kökünde bir menba akıyor ki iki şubeye ayrılmış. Ya Cibril, bu nedir dedim. Şu rahmet nehri, şu da Allah'ın sana verdiği Kevser dedi. Bunun üzerine rahmet nehrinde yıkandım. Geçmiş gelecek bütün günahlarımdan mağfiret olundu. Sonra Kevser istikametini tuttum. Ta cennete girdim. Ne bakayım? Orada göz görmedik, kulak işitmedik. İnsan aklına, şuuruna, hayaline gelmedik şeyler var. Bundan sonra Allah-u Teala bana emrini verdi ve 50 namaz farz kıldı günde. Badehu dönüşte Musa'ya uğradım. Rabbin ne emretti dedi. Üzerime 50 namaz farz kıldı dedim. Senin ümmetin bunun altından kalkamaz. Git bunu tahfif et, niyaz et dedi. Bunun üzerine tekrar Rabbime döndüm. Tahfifini niyaz ettim. O da bunu 10 tenzil etti. Sonra tekrar Musa'ya döndüğümde Musa tekrar tahfifini iste dedi. Tekrar gittim. Tekrar tahfif oldu ve sonunda 5 vakit namaz farz kıldı. Bundan sonra Musa yine başaramazlar hafifletilmesini iste dedi. Artık çok müracaat ettim, utandım, daha fazla isteyemem dedim. Bunun üzerine bana dedildi ki 5 vakit farz oldu fakat hasenede o 50 namazdır. Her kim bir iyiliğe himmet eder de onu işleyemezse ona bir iyilik yazılır. O iyiliği işleyene de 10 iyilik yazılır. Her kim de bir kötülük niyet ederse o kötülüğü meydana getirmedikçe ona bir şey yazılmaz. Eğer o kötülüğü yaparsa ona bir kötülük yazılır. Şimdi bu namaz bahsine ilave olarak hemen burada şunu belirteyim. Bu namaz farz olmadan evvel sabah namazı ve yatsı namazı olarak iki vakit namaz kılınıyordu. Namaz ilk olarak sadece gece kılınan bir namaz şeklindeydi. Daha sonra sabah namazı ve yatsı namazı şeklinde günde iki defaya çıktı. Efendimizin risaletinden, peygamberliğini bildirmesinden sonraki 10. senede bu Miraç İsra olayı gerçekleşti ve burada da 5 vakite çıkarılmış oldu. Yani belli bir tekamül bekleniyor kişilerden. 5 vakit namaz istenene kadar. Kur'an'da gördüğümüz bu. Birinci husus. Şimdi İsra gecesi Mekke'den Kudüs'e gittiği İsra dediğimiz olayı gerçekleştiren araca Burak tabir ediliyor. Miraca çıkış olayı başlangıçta Miraç ile Miraç bizim bugünkü anlayışımıza göre bir tür ışık hızıyla giden asansör gibi bir şey. Daha sonraki Allah'ın huzuruna çıktı diye tarif edilen olaydaki araç da refre. Evet, şimdi bunu böylece öğrendikten sonra bugünkü anlayış içinde olayı nasıl anlayabileceğiz? Bunun üzerinde duralım. Gerçekten Miraç konusu bugüne kadar İslam'da anlaşılması en zor, en çetrefilli konulardan biri olarak kalmıştır. Çünkü buna getirilecek mevcut ilmimize göre bir izah şekli yok. Böyle bir olay oluyor ve peygamber bunu yaşadığını söylüyor. Bize ya ona itimat edip, güvenip, inanıp tamam böyle bir olay yaşamıştır, böyle bir olay vardır, gerçektir demek ya da bu o kişinin uydurması, hayalidir diyerek reddetmekten başka bir yol yok. Çünkü bu olayın akıl ve mantıkla izah edilebilecek bir yanı yok. Bir şeyin akıl ve mantıkla izah edilebilmesi için o şeyin bazı benzerlerinin olması lazım ki birbirine kıyas yoluyla, olayları birbirine bağlamak yoluyla bir açıklama getirilebilsin. Hal böyle ama gene de bu konunun üstünde biraz durmak gerek. İsra denilen olay, yani Mekke'den Medine'ye gitme denen olay, evliyanın da yapmakta olduğu ve bizim tayyi mekan diye bildiğimiz olaydır. Mesafenin kısaltılmasıdır. Yalnız burada tayyi mekandan farklı bir yönü vardır. Buradaki İsra olayının. Velilerin yaptığı tayyi mekan iki türlüdür. Birinci tür tayyi mekanda bir veli bedenini bırakıp ruh olarak herhangi bir yere gider ve orada ruh bir madde görüntüsü verir, bir halde görünebilir. İkincisinde beden ruh gücünün oluşturduğu bir manyetik koruyucu kalkan içine girer. Yani çevresinde koruyucu bir manyetik alan meydana getirir. Bu koruyucu manyetik alan yüksek hızın getireceği zararları keser. Çünkü aşırı hızda bu vücut dayanmaz normal şartlarda. Fakat o zat belli ruh gücüyle çevresinde belli bir koruyucu alan meydana getirir ve o hız ona zarar vermeden herhangi bir yere gider. Fakat burada peygambere has olmak üzere orijinal bir olay var ki bu tayyi mekandan ayırıyor İsra hadisesini. O da Burak denen nesne. Bir taşıyıcı güç. Bir melek. Şimdi bunun sebebi nedir? Yani bir velide olan tayyi mekan gücü onun kat be kat üstünde ve kat be kat üstünde bir güce sahip olan bir kişi de mutlaka bulunur. Tabi oldu peygamberde haliyle vardır. Fakat niçin peygamber tayyi mekan yoluyla, yani bir velideki gibi kendisindeki üstün ruhani gücü kullanmak suretiyle değil de Burak'la bu seyahati yaptı? Siz eğer çok değerli bir misafiri ağırlayacaksanız, o size göre çok üstün, çok değerli biri ise ne yaparsınız? Arabanızı yollarsınız, onu evinden alıp getirtirsiniz. Veya geleceği yerden gider onu karşılar, alır getirirsiniz. Bu onun büyüklüğüne, yüceliğine, üstünlüğüne olan saygının ifadesidir. İşte burada Hazreti Peygamber'in yüceliğini ortaya koymak için sunulan bir araçtır. Hazreti Peygamber gidebilirdi kendindeki o güçle. Fakat onun şerefine ona Burak denilen bu araç tahsis olunmuştur. Şimdi burada ki birinci olay dedik Mekke'den Kudüs'e gitmesi. Bu Burak denen araçla gitmiştir. Orada çeşitli gelmiş geçmiş peygamberlerin, birçok peygamberlerin ruhaniyetleri hazır bulunuyordu. ve onlarla beraber orada namaz kıldılar. Peygamberimiz öne geçti, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, ve onlara namaz kıldırdı. Bu namazdan sonra Miraç dediğimiz olay kendisi için cereyan etti. Tabii ben bunları sadece şu okuduğum Hamdi Yazır'ın tefsirine bağlı kalmaksızın diğer kendi okumuş olduğum, mütalaa etmiş olduğum, etmiş olduğum hadisleri de onlardan aldığım bilgileri de ilave ederek size anlatıyorum. Bu Miraç başladı. Miraç da evvela dünya semağına çıktı. Dünya semağının kapısındaki meleklerle karşılaştı. Ve dünya semağında, dünya seması içinde bir takım ruhların, kişilerin çektiği azapları müşahede etti. Ki berzah alemi denen alem bu 7 kat semayı içine alan bir alemdir. Berzah alemi. Daha sonra da orada Adem Aleyhisselam'ın ruhaniyetiyle karşılaştı. Ölmüş kişilerin ruhlarının neler olduğunu orada Adem Aleyhisselam müşahede edebiliyor. Peygamberler en hafifiyle şehitler hükmüyle kabirlerinde hapis değildir. Onlar serbest dolaşırlar. Birinci kat sema dediğimiz, birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat sema, yani 7 kat sema, güneş sistemi içindeki 7 gezegenin yörüngeleridir. Kısacası güneş sistemidir. Güneş sistemi içinde bulunduğumuz galakside bir hiç mesabesindedir. Son tespitlere, verilere göre Samanyolu adını verdiğimiz galakside 400 milyar güneş var. İnsan ve Sırları kitabımızı yazdığımız zamanki verilere göre Samanyolu'nda 100 milyar yıldızın varlığı tespit edilmişti, hesaplanmıştı. Şu anda bu sene aldığımız son verilere göre Samanyolu adını verdiğimiz galaksimizde 400 milyar tane güneşin var olduğu tespit edilmiş. Şimdi bir hadis-i şerifte peygamber şöyle söylüyor. Dünyanız ve 7 kat sema kürsinin içinde çöle atılmış bir yüzük halkası kadardır. Kürsü de arşın içinde, kürsü de arşın içinde gene çöle atılmış bir yüzük halkası gibidir diyor. Şimdi burada bahsedilen kürsü kelimesiyle ifade edilen saha, yapı bizim bugün galaksi dediğimiz ve Samanyolu ismiyle tanımladığımız yapıdır. Yani 400 milyar güneşten, yani yıldızdan oluşan bir sistem. Eğer gerçekten şöyle bir hafsalamızı genişletip de biraz düşünürsek, o 400 milyar güneşin içinde bizim güneş çöldeki bir yüzük halkasından başka bir şey değil. Ayrıca bu 400 milyar güneşin meydana getirdiği galaksi gibi şu andaki tespitlere göre milyarlarla galaksi var. 400 milyar güneşten oluşan Samanyolu galaksisi gibi milyarlarla galaksi var evrende. İşte bu milyarlarla galaksiyi ihata eden, kapsamını alan Yapı arş kelimesiyle o günü izah ediliyor. Ve eğer bakarsak o milyarlarla galaksinin içinde bizim Samanyolu dediğimiz 400 milyar yıldızlık galaksi çöldeki bir yüzük halkası gibidir. Şimdi daha evvelki konuşmalarımızda da üzerinde durduğumuz gibi şunu hiç hatırdan çıkarmayalım. Peygamberimiz gördüğü, tespit ettiği, hissettiği, aldığı, kendisine vahyolunan bilgileri o günkü insanların anlayışını da göz önüne alarak onların hafsalalarının almayacağı ve inkarlarına yol açacağı bir biçimde gerçekçi haliyle değil, benzetme yolu, misal yolu, teşbih yolu anlatmıştır. Dolayısıyla aklımızın almadığı veya mantığımıza ters düşen bir şeyle karşılaştığımız zaman ilkel bir insan gibi hemen inkardan kaçınıp evet bu böyle ifade ediyor ama acaba bununla neyi anlatmak istedi diyerek o söylediğini anlamaya çalışalım. Bu din konusunu anlamak için en önemli püf noktasıdır. Evet, bu yedi kat semada, semayı açtıktan sonra sayısız alemleri gezdi ve bu sayısız alemlerde çok çeşitli melekleri gördü. Bu melekleri gördü derken daha evvelki konuşmalarımızdaki izahatı hatırlayalım. Şimdi melek dendiği zaman iki türlü yapı anlayacağız. Birinci tür yapı evrende ve içinde bulunduğumuz sistemde var olan her şeyi meydana getiren bugünkü tanımıyla enerji adını verdiğimiz yapıdır. Melk kökünden gelen melek, güç, kuvvet, enerji yapı anlamındadır. Bildiğimiz gibi enerjinin yoğunlaşmasıyla kuantlar, mezonlar, nötrinolar, nötronlar, elektron, pozitron, atom ve atom üstü atom bileşiklerinden, moleküllerinden oluşan maddeler mevcut. Biz herhangi bir madde dediğimiz zaman bu madde beş duyu verilerine göre bir maddedir. Bugün modern bilim tespit etmiştir ki gerçekte madde diye bir şey yoktur. Beş duyu dolayısıyla biz maddenin varlığına hüküm veriyoruz. Oysa gerçekte evrende var olan her şey çeşitli dalga boylarındaki manalardan ibarettir. Her ne kadar 1900'lerin başına kadar koyu bir maddecilik, madde vardır ötesi yoktur görüşü hakim olduysa da dünya üzerinde 1910'lardan 1920'lerden bilim dünyasında başlayarak günümüze gelen bilim seviyesi artık madde diye bir şeyin var olmadığını, sadece bizim beş duyumuzun maddeyi bize var gösterdiğini, esasında madde denilen her şeyin atomlardan ve atomların da ışık kuantlarının yoğunlaşmasından, çeşitli dalga boylarından var olduğunu gösterdi. İşte var olan dünya üzerinde veya evrende var olan her şeyin meleklerden meydana gelmesi demek. Bu mikrodalga yapıdan, atom altı boyutun ışınlarından ve enerjiden meydana gelmesi demektir. Yalnız burada çok çok önemli olan bir husus var. Burayı hiçbir zaman gözden kaçırmamak gerek. En azından basit bir şekilde olaya baktığımız zaman evrenin tüm katmanlarında, boyutlarında geçerli olan bir sistem görüyoruz. Her boyutun, her katmanın kendine has bir sistemi var. Kısaca evrende kaos yok. Kargaşa, karmaşa yok. Her şey bir sistem içinde doğuyor, büyüyor, ürüyor, gelişiyor ve yok oluyor. Bir başka şekle dönüşüyor, yok olmuyor. Yani yok olma diye bir şey evrende yok. Bu da bir sistemin. Sistem ise bir bilincin ifadesi. Maalesef Batı dünyasının, Batı bilim dünyasının çok iyi bildiği bu gerçekleri henüz Türkiye'de bilen adam sayısı parmakla gösteriliyor. Ve bugün ilim artık batıdan geliyor. Şu anda biz madde var diyoruz. Batı dünyası diyor ki madde diye bir şey yok. Bu gözle gördüğümüz, içinde yaşadığımız her şey bizim hayalimizden, şuurumuzun oluşturduğu hayallerden ibarettir diyor. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Bu varlıkta gördüğümüz her şey enerjiden, enerjinin yoğunlaşmasıyla meydana geldiğine göre demek ki bu varlıkta var olan her şey dini tabirle meleklerden meydana gelmiştir. Her şeyin aslı melektir. Cüz'i manada, zerrevi manada senin şu vücudun trilyonlar kere trilyonlarca meleklerden meydana geldiği gibi çeşitli katmanlarının yoğunlaşmasıyla da meydana gelen ayrı melekler vardır. Bunu şöyle izah edeyim. Sizin vücudunuz trilyonlar kere trilyonlarca hücrelerden meydana gelmiştir. Ancak bu hücreler değişik terkipler şeklinde bileşimler meydana getirerek bir karaciğeri, bir kalbi, bir mideyi, bir beyni meydana getirmiştir. Karaciğerin görevi ayrıdır. Karaciğerin kendine has bir bilinci vardır. O bilincin meydana getirdiği bir karaciğerin çalışma sistemi vardır. Kalp böyle, beyin böyle, mide böyle. Her bir organ kendine has bir bilince sahiptir. Ama bizim beynimizde oluşan bilinç, buralardaki bu bilinç türlerini algılayamaz. Çünkü onu algılamak için gerekli açılıma, gerekli kapasiteye sahip değildir. Bunu basit olarak izah etmek gerekirse şöyle diyeyim. Gözünüz şu sehpayı görür. Ama şu odada, şu salonda boşluğa baktığınız zaman bir şey görmez. Halbuki şu anda bu odada belki milyonlarca ses ve milyonlarca görüntü var. Ama bu odada mevcut olan bu milyonlarca ses ve görüntüyü ancak o dalgaların dalga boyuna ayarlı bir video, televizyon veya bir radyo ile tespit edebiliriz. O dalga boylarını kulağımız ve gözümüz almaz. Çünkü gözümüz santimetrenin 10.000'de 4'ü ile 7'si arasındaki dalga boylarını alabilecek kapasiteyle kayıtlıdır, sınırlıdır. Kulağımız ise 16 ile 16.000 hertz arasındaki ses dalgalarını alabilme kapasitesiyle sınırlı ve kayıtlı. Bu ikisi arasındaki çeşitli mana ihtiva eden milyarlar ve milyarlarla dalga boyu var olmasına rağmen biz bunlardan gafil yaşıyoruz. Şimdi bakın, burada bir şeye dikkat edelim. Biz ilkel bir şartlanma neticesi olarak sadece 5 duyu verilerini var kabul edip 5 duyunun tespit edemediği verileri inkar ediyoruz. Göremediğimizi yok sayıyoruz. Halbuki bundan 100 sene evvel bu bir dereceye kadar mümkünken bugün hiç mümkün değil. Çünkü göremediğimiz birçok şeyin varlığını biliyoruz artık. Kesin. Tutamadığımız birçok şeyin var olduğunu biliyoruz. Duyamadığımız birçok şeyin var olduğunu kesin biliyoruz. Ama bunlarla iletişim kurma imkanımız yok. Şimdi din bize 1400 sene evvelinden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ağzıyla bir gerçeği haber veriyor. Siz hücresel yapıya sahip bir bedene sahip olduğunuz gibi mikrodalga yapıya sahip, mikrodalgadan meydana gelmiş bir bedene sahip cinlerin var olması gibi, ayrıca da bunun çok daha ötesinde ışık kuantlarından enerjinin ilk isme gelir, adı konur yapısı olan ışık kuantlarından, yani nurdan var olmuş melekler de vardır ki kainatta bunların varlığının söz konusu olamayacağı hiçbir yer yoktur. Kainatta var olan her nokta bu ışık kuantlarından meydana gelmiştir. Yani bu meleklerden meydana gelmiştir. Ne zaman? Bundan 1400 sene evvel. Bunun değerini anlayabilmek için 1400 sene evvelin ne olduğunun şartlarını şöyle bir etüt edip bugünkü insanların nasıl yaşadıklarını, nasıl taşları dikip karşısında tapındıklarını, ayıp olmasın diye kız çocuklarını nasıl diri diri toprağa gömdüklerini, ölen bir adamın karısını oğlunun nasıl aldığını bilmek lazım. Böylesine ilkel bir toplumda bugünün ilmiyle çözemediğimiz şifreleri veren, açıklayan bir zat. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu zat bizim bugün hala hafsalamızın almayacağı bir takım olayları bize anlatıyor. Aslında bu büyük bir müjde. Çünkü bizim şu madde kaydından kendimizi kurtarmamızdan sonra şayet belli çalışmalar yaparak ruhumuzu güçlendirebilirsek nelere ulaşabileceğimizi bize müjdeliyor. Yani ben bu ruh gücüyle buralara ulaştım, bunları gördüm, yaşadım, böyle bir şeyler var ve bunlar sizin için de mümkün olabilir diyor. Miraç hadisesi bedenle mi oldu, ruhen mi oldu? Anlaşılmamış bir konu. Kudüs'e kadar olan kısım bedenen oldu. Kudüs'ten sonra Miraç olayına çıkış, galaksi içindeki yolculuğu dahi gene bedenle oldu. Çünkü bize intikal eden bilgilere göre sayısız veliler de var ki onlar da aynı miracı yaptılar. Bu değişik alemlere giderek oralardan bilgi topladılar. Bunların bir tanesi de Muhiddin Arabi. Alemi Simsime denilen, yani kendisi o ismi veriyor, bir aleme gittiğini, o alemin canlı varlıklarıyla görüştüğünü, konuştuğunu, sohbet ettiğini, onların dünyayı bildiğini, dünyadan haberler sorduklarını izah ediyor kitabında Fütuhat-ı Mekkiye'de. Şimdi bu galaksi şimdi konuşmamızın birinci bölümünde meleklerin yapısından söz ederken bunların enerji asıllı, kuant asıllı, ışık zerrecikleri asıllı, nurani yapılı varlıklar dedik. Bu nurani yapılı varlıklar veyahut da nari tabir edilen cinler, ki o cinlerin yapısını ruh, insan, cin, melek isimli kasetimizde, 15 numaralı kasette geniş boyutlarıyla izah ettiğimiz için o konuya hiç girmiyorum burada. Meleklerin yapısından bahsediyorum. Şimdi insan nasıl beden olarak hücrelerden meydana gelmiş? Hücrelerden meydana gelmiş Kur'an, insan Kur'an'da mecazi olarak biz insanı balçıktan yarattık diyor. Buradaki balçıktan madde, mana, benzetme yapılıyor. Hücre yapısı. Hücre yapısı bir balçık halindedir. Mineral yapı ve de sıvı yapı. Bu ikisinin karışımıdır hücre. Balçık tabiriyle bunu ifade ediyor. Cinleri izah ederken ne diyordu? Dumansız, zehirleyici ve de insan vücuduna nüfuz edici ışınlardan meydana getirdik diyordu. Meleklerden nurdan olarak tarif ediliyor. İşte buradaki nurdan murat ışık kuantlarıdır. Enerjinin birinci basamaktaki hali. Biz en son basamaktaki madde halindeyiz. Şimdi bu kuantsal yapı meleklerin ham maddesi, cevheri, varoluş cevheri. Fakat sanmayalım ki bu melekler sadece belli enerji odakları, güç odakları. Bunların her birinin kendine has boyları, boyutları, yapıları mevcut. Meleklerde dişilik ve erkeklik mefhumu yoktur. Niye? Gayet basit. Onlar da bizim gibi maddi bir beden veya madde bir bedenden oluşan ruhani bir beden yok ki. Bir elektrik dalgasının dişiliği, erkekliği olur mu? Düşünün. Bir telsiz dalgalarının, bir radar dalgalarının erkekliği, kadınlığı olur mu? Bunların olmadığı gibi bunun çok daha alt boyutlarındaki, mikrodalganın çok daha alt boyutlarındaki ışınsal yapıda elbette ki dişilik, erkeklik diye bir mefhum olmaz. Bu yapıdan meydana gelmiş varlıklarda dişilik erkeklik olmaz. Meleklerin kanatlarının olması temsili bir izahtır. İki kanatlı, üç kanatlı, dört kanatlı, 500 kanatlı, 600 kanatlı gibi ifadeler bu sayılara tekabül eden güçleri ve özellikleridir. Yani bazı meleklerin 3-4 vazifesi var. Bazı meleklerin 300-400 vazifesi var. Ve bu vazifeyi ifa edecek güçleri var. Değişik yönde. Nasıl bir insanın değişik yönleri, değişik kabiliyetleri, değişik özellikleri vardır. İşte meleklerde bu kanat olarak ifade ediliyor. Yoksa bizim hemen hayalimizde canlandırdığımız gibi bir insan sureti sırtına takılı iki kanat, üç kanat değil. Bu meleklerin kendine has belirli suretleri de söz konusu. Fakat bu suretler konusuna fazla dalmayacağım. Çünkü bizim hafsalalarımız bu konuyu almaz. Çünkü biz şu anda şartlanmaları istikametinde şartlanmalarının getirdiği değer yargılarıyla yaşayan birimleriz. Şu ana, bu yaşa kadar anamız, babamız, çevremiz, okulumuz, gazete, televizyon bizi neye şartlandırdıysa hiç aslını araştırmadan, muhakeme ve tefekkür etmeden biz onları doğru diye kabul etmişiz. Onun dışında gelen verileri otomatik olarak reddedip hayır böyle bir şey olmaz deyip geçiyoruz. Tabii bu şartlanma düzeyinde yaşama ilkelliğinin sonucu olan bir inkar. Onun içindir ki meleklerin bu yapısal özellikleri, görünümleri üzerinde ben daha fazla durmayacağım. Çünkü otomatikman yapınızın şartlanmalardan oluşmuş olan düşünce yapınızın tabii sonucu olarak inkara gidersiniz. Çünkü henüz özgür düşünceye sahip değilsiniz, özgür değilsiniz. Özgür düşünebilmek için önce kişinin bilincini çevresel şartlanmaların getirdiği değer yargılarından arındırması gerekir. Bunu henüz başaramadığımız için dediğim gibi bu konunun detayına girmiyorum. Yalnız burada daha evvelce de kısaca değindiğim gibi bir noktanın üzerinde durayım. Evrende, dünya üzerinde yaşayan tek canlı biz değiliz. Aksine dünya üzerinde yaşayan bizler gibi bir ayın, bir Merkür'ün, bir Venüs'ün, bir Güneş'in, bir Plüton'un, Neptün'ün ve Güneş sistemi dışındaki sayısız yıldızların her birinin kendine has yaşayan canlı, şuurlu varlıkları mevcut. Esasen üzerinde canlı, şuurlu varlıklar olmayan evrende hiçbir gezegen mevcut değil. Nitekim bunu anlatan Kur'an'daki ayet, hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey her yerde onu zikreder fakat siz onu anlayamazsınız diyor. Niye? Anlayamazsınız çünkü siz beyninizin kullanabildiğiniz yönüne tekabül eden beş duyuyla kayıtlı vaziyette algılama durumundasınız. Çünkü beyninizin %5'ini, %7'sini kullanabiliyorsunuz. Bunun %1 fazlasına çıktığınız zaman algıladığınız alemler çok daha farklı oluyor. Karanlık bir odada otururken bir çatırtı patırtı duysanız ödünüz karışıyor. Kazara bir cin denen bir varlığı görseniz belki geceler boyu uyuyamayacaksınız. Halbuki bu bizim dünyamızda, bizim aramızda yaşayan varlıkların bir türü. Bunun gibi sayısız varlıklar, sayısız canlılar var. Ama biz zannediyoruz ki bizim gibi etten kemikten canlılar var. Hayır. Bizim gibi böyle etten kemikten canlı bu dünyanın şartlarına göre oluşmuş, burada var. Ama diğer taraflarda sayısız canlılar var. Eğer biz beynimizi yüksek düzeyde çalışma seviyesine getirirsek, o yüksek çalışma kapasitesiyle ruhumuzu güçlendirebilirsek, ruhun bedenden özgür, bağımsız hareket kabiliyetini ortaya çıkartıp bunu tatbikata koyabilirsek, o zaman değişik boyutlara, değişik kesimlere, değişik ortamlara gidip onlarla ilişki kurabilmek mümkün olur. Ama bunu yapamadığımıza göre şu anda biz yapabildiğimize bakalım. Evet, peygamber Miraç'a çıktığı zaman 7 kat semayı geçtikten sonra, yani güneş sisteminin dışına çıktıktan sonra çeşitli yıldızlarda, çeşitli yörelerde yaşayan ve dinde kısaca melek denilen değişik boyutlardaki varlıklarla ilişki kuruyor. Onların yaşam şartlarını, güçlerini, dünya ile olan ilişkilerini veya dünya dışı başka varlıklarla, başka gezegenlerle, başka sistemlerle olan ilişkilerini görüyor. Ayrıca gelecekte kişilerin çekeceği azapları gördüğü gibi cennetleri görüyor. Cennetlerde insanların ne şekilde bir yaşama gireceğini görüyor. Eğer yanılmıyorsam bir konuşmamızda daha evvelki meleklerden söz ettiğim, meleklere iman bahsinde meleklerin yapısından söz ettiğim bir konuşmamızda insanların cehennemden geçtikten sonra rahmet ırmağına dalarak ruh bedenlerinin yapısının değişeceğini ve meleki bedenlere kavuşacaklarını söz etmiştim. Hadislerde de cehennemden geçip cehennemde yapıları yıpranmış olan kişilerin rahmet ırmağına daldırılarak yepyeni bir bedenle var olacakları, onların yapılarının son derece şeffaf olduğu, hatta içine bakıldığı zaman iliklerini görüleceği ifade edilir. Bizim anlamayanlar da sorar, canım cennette işte insanlar var, huriler var. Baktığın zaman onların iliğini kemiğini görüyorsun, ne gereği var? Buradaki ilik kemik görmek değil olay. Yapılarının şeffaf, latif, nurani bir yapı olduğu, bizim bugünkü bildiğimiz kesif yapı olmadığını ifade sadedinde anlatılan bir tariftir bu. Ve bu insanların bu geçişlerden sonra geçtikleri ortamda meleki bir yaşam sürecekleri, bedenlerinin meleki vasıflarla vasıflanmış melek, fakat şuurlarının meleklerden üstün bir bilinç düzeyinde olacağı ifade ediliyor. Yalnız şunu burada antiparantez belirteyim. Melek deyince Hazreti Peygamber Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğünü ifade ettiği bir defasında gördüğünü ifade ediyor. Miraç'tan dönerken 600 kanadıyla bütün ufku kaplamıştı büyüklüğü diyor. 600 kanadıyla bütün ufku kaplayan Cebrail Aleyhisselam bu derece büyüklüğe sahip olmasına karşın kendi varlığında Cebrail'in varlığını dahi hissetmeyen melaikeler mevcut. Sen nasıl vücudunda bir karaciğerini, bir mideni hiç hissetmiyorsun? Varlığını farkında bile değilsin, dışarıdan söylemeseler. Aynı şekilde öyle melekler var ki, Cebrail o meleğin yapısı içinde bir melek, bir kuvvet ve o varlık onun varlığının hissetmiyor, farkında bile değil. Öyle bir melekten söz ediliyor ki insanın ve dünyanın varlığından ve varoluşundan bir haber. Bunu basit olarak anlatayım. 400 milyar yıldızlık galaksinin içinde güneşin yeri nedir? Hiç. Şimdi insan bedeni milyarlarla hücreden oluşmuş. Sen vücudundaki o hücrelerin farkında mısın? Hayır. Ama o bütün hücreler bir bütün olarak bir kişisel ruh, kişisel yapı düşünce meydana getiriyor ve onda da senin şuurun meydana geliyor. Ama senin şuurun, senin şuurunu meydana getiren bu bedenin parçalarından müteşekkil ve meydana gelmiş olmasına rağmen sen bunun farkında değilsin. İşte bunun gibi sade insanın ruhu değil, tüm kütlelerin ruhları dahi vardır. Dünyanın ruhu vardır, Güneş'in ruhu vardır, Merkür'ün, Venüs'ün, diğer planetlerin ruhları vardır. Bunların ruhu olduğu gibi bunların tümünü oluşturan Güneş sisteminin bir ruhu vardır. Boyut boyut. güneş sisteminin bir ruhu olduğu gibi galaksinin tümüyle bir ruhu vardır. Nasıl senin vücudun müstakil tek tek hücrelerden meydana gelmiş, bu bir beden meydana getirmiş, galaksi dediğimiz yapının da tek tek hücreleri olan güneşlerden meydana gelmiş bir galaksi ruhu vardır, galaktik ruh vardır. Bir galaktik bilinç vardır. Ve bu galaktik bilinçler ve ruhlar da birleşerek kozmik bilinç dediğimiz, evrensel bilinç dediğimiz o kozmik bilinci meydana getirir. Ruh adı verilen kozmik bilinci meydana getirir. İşte ruh kelimesi sadece o varlık, o yapı için kullanılır. Öte tarafta insani ruh deriz o ruhtan ayırmak için. Evreni meydana getiren kozmik bilinç dediğimiz yapının canlılık yönü, varlık yönü, varoluş yönü ruh kelimesiyle izafe edilir, mutlak ruh. Şimdi bunu hadis-i şerifte Peygamberimiz öyle izah ediyor ki Allah'ın öylesine müheymin melaikeleri vardır ki onlar sayısız varlıkların ve meleklerin varlığından dahi bir haberdir diyor. Senin vücudundaki organlardan veya hücrelerden bir haber olman gibi. Seni meydana getiren basit cüzler. Öyleyse bizim bunları anlayıp idrak edebilmek için özellikle iki şeye ihtiyacımız var. Bir, ilkel toplumsal şartlanmaların getirdiği değer yargılarından arınıp özgür muhakeme ve tefekkür, düşünce sahibi olmak. Daima olaya inkarla, redle değil, ne, neden, niçin, nasıl gibi suallerle yaklaşmak. Bunun için de günümüzün en modern ilimlerine sarılmak. Çünkü 1400 senedir izah edilemeyen pek çok olay son 50 senenin getirdiği teknoloji ve bilimle anlaşılır hale gelmeye başlandı. Kısacası çağın insanı değil, önümüzdeki yılların, önümüzdeki çağın insanı olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için de her türlü reddi bir yana bırakıp hafsalamızın almadığı şeylere dahi ne, neden, niçin, nasıl gibi suallerle yaklaşıp anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. Bunu yapmadığımız takdirde bizim üstümüzdeki sayısız güçleri bilmemiz mümkün değil. Meleki güçler sayısız. Mesela insanın müvekkil melekleri, insana vazifeli olarak verilmiş melekler. Esasen Hazreti Peygamber'in bir hadisinde deniyor ki bir çocuk doğduğu andan itibaren onunla beraber olmak üzere bir melek meydana getirilir. Bir de onunla beraber olan bir cini vardır. O melek onu meleki güçlere çekmek isterken o cin de onu maddiyata, süfliyata çeker. Neticede o kişi ya melekiyeti kazanır, melekler alemine yükselebilecek düzeye gelir, veyahut da cine tabi olarak kendini madde beden, madde kabul edip bu süfli madde dünyasında kaybolur, batar, boğulur, gider. Şimdi bu iki meleğin dışında ayrıca iki de kiramen katibeyn denen sağ ve sol omuzda diye temsili bir şekilde izah edilen iki melek daha vardır. Sağ ve sol omuzda diye temsil edilen bu iki meleğin vazifesi dini tabirle, izahla sevapları ve günahları yazma diye anlatılır. Buradaki sevapları ve günahları yazma denen olay, bizim anladığımız manada bir kalem, bir kağıtla kişinin yaptığı fiillerin yazılması değildir. Bildiğimiz gibi insanın sağ yönünde Çinlilerin 2000 sene evvel tespit etmiş olduğu vücudun sağ yönünde akupunkturun da esasını getiren pozitif yük vardır. Sol yanında da negatif yük vardır. Kişinin kendini madde ötesi yaşama, ölüm ötesi yaşama hazırlamasını sağlayan fiilleri ve düşünceleri, verici fiilleri ve düşünceleri, bu pozitif yük ağırlıklı olarak beyinde düşünülür ve beyinde bunlar mikrodalgaya çevrilerek ruha yüklenir. Ruha yüklenen bu pozitif yüklü dalgalar kişinin ruhunun dünyanın manyetik çekim alanından kurtulmasına ve uzaya, cennetlere açılmasına vesile olan yüktür. Buna mukabil kişinin alıcı, kendine toplayıcı, dünyaya ve maddeye yöneltici düşünce ve eylemlerinden oluşan fiilleri ve düşünceleri günah diye nitelendirilir ve bu menfi, negatif ağırlıklı dalgaların meydana getirdiği mikrodalga üretim ruha negatif yük olarak yansır ve bu da kişinin madde dünyasına bağımlılığını, çekimini arttırır. Dolayısıyla da madde dünyasına ağırlıklı olarak bağlanan bu ruh neticede madde dünyasından kopamaz ve o nispette de dünya ile birlikte güneşin içine giderek büyük azaplar çeker. İşte kişideki bu pozitif yük ve negatif yükün kaynağı din terminolojisinde kişinin sevaplarını ve günahlarını yazan iki omzundaki iki melek diye tarif edilmiştir. Bunun gibi sayısız melekler vardır. Hazreti Peygamber bir hadisinde Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insanların sayısının 10 katı cin, cinlerin sayısının 10 katı da melek yeryüzünde dolaşmaktadır. Yani 5 milyar insan varsa 50 milyar cin, 500 milyar da melek. Muhittin Arabi bunu üstün alıcı güçleriyle tespit ederek diyor ki bir secde mahalli kadar fezada, semada, boşlukta yer boş, hali yer yok, meleklerden hali yer yok diyor. Bir alın koyacak secde mahalli kadarlık meleklerden hali boş yer yok diyor. Ve bunların birçoğuyla da görüşüyor, konuşuyor. Öyle bir zat. Allah bize de nasip etmiş ola, ne diyelim. Bizim göremediğimiz mesela cin denen varlıkları kediler görebiliyor. Ama bizim göz bebeğimiz o dalgaları, o dalga boyunu alamıyor. Birçok hayvanlar çeşitli melekleri görebiliyor, algılayabiliyor ama biz alamıyoruz. Halbuki bizde öyle bir beyin var ki eğer bu beyni iyi kullanabilsek bütün varlıkları ve bütün cinleri, melekleri görüp algılayabilecek kapasiteye sahip. Öyleyse bizim yapacağımız şey inkarı terk edip anlama yoluna yönelmek. Hazreti Peygamber Miraç'ta Bu melekler alemini de seyrettikten sonra, müşahede ettikten sonra, onların bize göre akıl almaz yaşantılarını seyrettikten sonra Rabbisinin huzuruna çıktı. Rabbini gördü. Şimdi bu Rabbini görme mevzu zamanına göre tartışılan bir konu. Kimi diyor ki baş gözüyle gördü, kimin diyor ki baş gözüyle görmedi, kalp gözüyle gördü. Bundan evvelki sohbetlerimizde, kitaplarımızda, özellikle Muhammed'in Allah'ı kitabında, Allah ismiyle kastedilen varlığın görülmesi mümkün olmayan, sınırsız, sonsuz, tek bir varlık olduğunu müşahede ettik. İdrak ettiysek ettik. Şimdi, ama buna mukabil Kur'an'da bahsedilen bir ayet ki beynema tüvellü feseme veçullah, her ne yana baksanız Allah'ın veçhini görürsünüz ayeti gereği Rabbisinin veçhini görmesi hiç de muhal değil. Şimdi Allah'ın zatı itibariyle görülmesi muhaldir. Ancak ilahi zatın çeşitli vasıflarının ve özelliklerinin aşikar olduğu mahaller söz konusudur. Esasen rububiyet mertebesi, Rab ismiyle işaret ettiğimiz rububiyet mertebesi, çeşitli manaların belli suretler şeklinde görülmesi halidir. Nitekim rüyasında Cenab-ı Hakk'ı görenler vardır. Belli bir suretle. Nitekim Hazreti Peygamber de bir rüyasında ben Rabbimi genç bir delikanlı suretinde gördüm diyor. Yani o manaların, Cenab-ı Hakk'ın o kişiyi açmak istediği manalara uygun bir suretle görülmesi mümkündür. Şimdi burada Rabbini Hazreti Resulların görmesinden murat, görünmek istediği manalara uygun bir suret ile Hazreti Resulların karşısında olması demektir. Yoksa Allah'ın belli bir suretle ortaya çıkan bir tanrı olması değil. Burayı yanlış anlamayalım. Burası çünkü çok önemli bir nokta. Cenab-ı Hak kendi ortaya koymak istediği, aşikar etmek istediği manalara uygun bir suret ile Hazreti Resulullah'a görünmüştür. Ve buradaki görüş zahir göz bebeğiyle değildir. Beynin üstün alıcı güçlerinin oluşturduğu algılama sistemiyledir. Ve görmüştür. Ve hatta bu görmenin ötesinde öylesine bir görüş hasıl olmuştur ki afakta ve enfüste, yani karşısında ve özünde karşılıklı olarak görülen bir müşahededir. Miraç'ta Hazreti Resulullah Rabbi ile karşı karşıya geldiği zaman Hazreti Resulullah ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat demiştir. Buna karşı Rabbisinden kendisine gelen cevap da Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu olmuştur. Bunun üzerine alemlere rahmet olarak var kılınmış olan Hazreti Muhammed Mustafa Esselamu aleyna ve ala ibadullahi salihin. Selam Allah'ın bütün ibadına, Allah'a kulluk eden bütün varlıklara da yaygın bir anlamına cevap vermiştir. Ki namazlarda son oturuşta ve orta oturuşlarda okuduğumuz ettehiyyat diyebildiğimiz duadır bu. Esası bunun Miraç'ta meydana gelmiştir. Cenab-ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbiniyle mükalemesi neticesinde. Ondan sonra da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu gelmiştir. Burada bir nükteye işaret edeceğim ve geçeceğim, fazla derinine girmeyeceğim. İstidadı olan istidadı nispetinde bunu değerlendirebilir. Bütün müminlere namazda ettehiyyatü'yü okumak şarttır. Ettehiyyatü de siz ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü dersiniz ve Allah'tan da karşı cevap gelir. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Burada bir hadis-i şerife işaret etmeye çalışayım. Hazreti Resulullah der ki, Cenab-ı Allah benim nurumu yarattı ve bütün mahlukatın nurunu da benim nurumdan halk etti. Onun nurundan halk olan bütün mahlukatta onun nuru mevcuttur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü hitabı gelen mahal sizdeki Hazreti Resulullah'ın makamıdır. Ama bu makam örtülü kalırsa siz cennete gidenlerden olamazsınız. Ama bu makam açılırsa sizde, o zaman siz cennet ehlinden olursunuz. Çünkü nur-u Muhammedi hiçbir zaman cehenneme gitmez. Öyleyse ilahi hitabın niçin bizler tarafından okunduğunu ve tekrar edildiğini düşünmek lazım. Niye lazım? Çünkü namaz müminin miracıdır buyuruluyor. Miracı olmayanın namazı olmaz diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Risale-i Gavsiye isimli eserinde. Siz namaz ile miraca çıkarsanız Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diyen size değil Resulullah'a demiş olur. Eğer kaldırırsanız kendinizi aradan, ortaya çıkar sizdeki Hazreti Resulullah. Daha fazlasına pek aklım ermiyor. Onun için daha fazlasına inemeyeceğim bu işin, ama böyle bir takım sırrı noktalar bu konuda mevcut. Merak eden bu konuları araştırsın. Buralarda ne gibi işaretler, ne gibi yücelikler, ne gibi gizli sırlar var, onları bulsun, öğrensin, yaşasın. Bunları yaşayamadan giden de giden milyarlarla birimler gibi geçer gider. Hazinenin üstünde ömrünü kuru ekmekle geçirir, tüketir gider. Oysa oturduğunuz koltuğun altında dünyanın bütün değerlerine değişilmeyecek bir hazine yatıyor. Yani sizin ben dediğiniz bu varlığın derinliklerinde kozmik bilincin tüm ilmi ve sırları mevcut. Fakat siz o varlığınızdaki evrensel şuurdan bir haber, kendinizi et kemik sanarak, aynada gördüğünüz suret sanarak bu dünyadan geçip gidiyorsunuz. Oysa evreni meydana getiren o müthiş muazzam güç sizin her zerrenizde bütün özellikleriyle mevcut. Ne çare ki geçici zevkleri seçme suretiyle onlardan mahrum bir halde günlerimizi geçiriyoruz. Evet, Hazreti Resulullah Miraç'ta Kab-ı Kavseyn denen beşeriyetin tümüyle ifna olma durumunda kaldığı adeta bir yayın iki ucu, hatta daha da ötesi evedna denen tabiriyle ifade edilen makamda Rabbisiyle karşılaştı. Kab-ı Kavseyn evedna denen bu makamda Hazreti Resulullah tüm varlığının eriyip gittiğini, varlığındaki mutlak tek varlığın Hakk'ın varlığı olduğunu müşahede etti. Ve bu müşahedenin, bu yaşantının, bu hissedişin ötesinde gecelediği Ebu Talib'in kardeşinin evi olan Ümmü Hani'nin evinden sabahleyin dışarı çıktığı zaman "Men re'ani fekad re'al hak, beni gören Hakk'ı görmüştür" sözleriyle bir gerçeği ifade etmek istedi. Öyleyse Hazreti Resulullah'a nasip olan bu miraç, eğer namaza beşeriyetten arınmak suretiyle şuur boyutuna konsantre olarak tefekkürün derinlikleriyle girilirse kişiye miraç olur ki o miracının neticesinde teşevvükte ettehiyyatı okur, Rabbisiyle karşı karşıyadır. Rabbisi enfüsüyle, afakıyla ona "Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu" der. Ve o da bu mükalemenin sonunda "Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir şey yoktur ve Resul onun elçisidir" der. Kelime-i şehadetin izahına bu konuşmamda girmeyeceğim. Çünkü kelime-i şehadeti amentünün sonunda anlatacağız. Kısmetse düşünüyorum amentünün izahını, açıklamasını yapmayı. Çünkü o konu hala açık kaldı. Daha amentüye gelemedik. O amentü bahsinde sonunda kelime-i şehadetin izahını yapacağım. Ve o zaman anlayacağız ki bir kişi eşhedü en la ilahe illallah demekle eşhedü demez. Haydi aşk ile şevk ile bir kere daha söyleyelim, eşhedü en la ilahe illallah demekle eşhedü en la ilahe illallah denmez. Bu kelimelerin manasını anlamak, idrak etmek ve ondan sonra o idrak ettiğini ifade sadedinde bu kelimeleri söylemek gerekir. Yoksa bir papağanın veya bir teyp bandının tekrarından öteye gitmez bu kelimeleri söylemek. Evet, işte Hazreti Resulullah bu müşahedesinin, mükalemesinin neticesinde ümmetinin kurtuluş çaresi, vesilesi olmak üzere 5 vakit namaz emrini aldı. O ana kadar sabah ve yatsı namazı farzdı ve sabah ve yatsı namazı kılıyorlardı. Fakat daha evvel okuduğum gibi 50 vakit namaz, daha sonra 5 vakit namaza indirildi. Fakat 5 vakit namaza kılana 50 vakit namaz hesabı verildi. Şimdi bugün bir kişi eğer 5 vakit namaz kılmıyorsa hiç namaz kılmayacak mı? Burası yanlış ve batıldır. Eğer 5 vakit namaz kılamıyorsan 3 vakit kıl, 4 vakit kıl, 2 vakit kıl, 1 vakit kıl. Ne kadar kılabiliyorsan o kadar. Fakat mühim olan asgari en azından bir vakitte olsa kılmak şarttır. Çünkü bu kişinin samimiyetini ve ihlasını gösterir. Sizin bir kişiye borcunuz varsa 5 milyon lira, elinize 50 bin lira geçmişse, eğer siz bu 50 bin lira elinize geçtiği zaman götürüp de verirseniz, benim daha fazla imkanım, param yok ama şu 50 bin lira geçti, al bunu derseniz, o kişi sizin borcu ödemekteki samimiyetinize inanır. Ama sizin elinize 100 bin, 200 bin geçmiş, siz o parayı o borcunuz olan kişiye götürmek yerine bir takım zevklerinizi tatmin için harcarsanız, o borç aldığınız kişiye karşı sizin samimiyetinizden söz edilemez ve hiçbir zaman o kişi de sizin samimiyetinize inanmaz. Sizi yalancı, riyakar sayar. Öyleyse bir kişinin 5 vakit namazı kılamıyorsa dahi en azından 2 vakit, 1 vakit kılması zorunludur. Çünkü gündüz vakit bulamasa dahi bir insan nasıl olsa sabah kalktığı zaman bir elini yüzünü yıkıyor. İlaveten bir ayağını yıkadığı zaman abdest almış olur. Bu abdesti aldıktan sonra 2 rekat sabah namazı, ki bunu illa sabah saat 5'te 6'da kalkıp kılamadıysan sabah uyandığın zaman da kılabilirsin. Böylesine bir kolaylığı da vardır. 2 rekat sabah namazı bir elham, bir kulüvallahu'yu okuyarak kıldığınız zaman 2 dakika tutar. Bir insanın ben 2 dakikam dahi yok demesi mümkün değildir. Abestir, diyemez, yani mantık dışıdır. Bir insan 2 dakika sabahleyin bulabilir, ayırabilir. Öyleyse hiçbir şey yapamıyorsak hiç olmazsa 2 rekat sabah namazını kılıp bu kadarını yapabiliyorum demeye yüzümüz olsun. Olsun ki o 2 dakikalık o 2 rekat namazla demin bahsettiğimiz kelimeleri, cümleleri okuyalım. O manaları hiç değilse bilincimize, şuurumuza, hafızamıza yerleştirelim. Ki zamanı geldiği zaman da o manalar inşallah daha güçlü olarak ortaya çıkar. Ve bu Miraç olayından döndükten sonra Hazreti Resulullah bu Miraç'ı anlattığı zaman gerçekten insanlar için büyük bir fitne ve büyük bir bela oldu, bir imtihan vesilesi oldu. Birçokları hafsalası almadığı için böyle bir olayın olabileceğini inkar etti. Bu olayı olabileceği yönüyle düşünüp, anlayıp, idrak eden birçok kişiler de çok yüksek mertebelere ulaştı bu imanı tasdiki sayesinde. En başta Hazreti Ebubekir Sıddıkiyet vasfını aldı. Hazreti Ebubekir Sıddık diyoruz. Ki o Sıddıkiyetin mertebesi odur ki yeryüzündeki bütün insanların imanı bir terazinin kefesine, Ebubekir'in imanı da öbür kefesine konsa Ebubekir'in imanı ağır basar diyor Hazreti Resulullah. Bunun getireceği neticelerin bir tanesi de şudur. İnsan hiçbir zaman o an için öğrendiklerinin hafızasına girmiş olan verilerin sonucuyla herhangi bir olayı inkar etmemelidir. Evet, senin bu ana kadar bildiklerin böyle bir şeyi idrak etmene, kabul etmene müsaade etmeyebilir ama yarın yeni öğreneceğin bir takım şeyler neticesinde onu bal gibi de kabullenmek mecburiyetinde kalırsın. Öyleyse niye bugün inkar? İnkar etme. Evet, böyle bir şey olabilir ama ben şu anda bunu anlayamıyorum, idrak edemiyorum. Araştırıyorum nasılını, nedeni de. Müspet yaklaş. Çünkü bak ne diyor ayet-i kerimede? Ben insanı kendime halife olarak yarattım diyor. Kur'an'da, Bakara suresinde. Daha sonraki sohbetlerimizde oraya da geleceğiz inşallah. Burada bakın, dikkat edin bir. Burada erkeklere ve kadınlara çok büyük bir müjde var. Ben erkekleri kendime halife olarak yarattım demiyor ayet. Ben insanı kendime halife olarak var ettim diyor. Öyleyse Allah'ın halifesi olma, yani ilahi özelliklerle bezenmiş olma, ilahi güçlerle bezenmiş olma, kendinizde ilahi güçlerin var olması olayı her birimize verilmiş. Şu bildiğimiz maddi güçler ötesinde ilahi güçler hepimizde mevcut. Yok dersen sen bu güçlerin hiçbirini bilip bulup ortaya çıkaramazsın. İnkar seni bu güçlerden mahrum bırakır. Ama evet, madem ki böyle deniyor, bu güçler bende var deyip de bunları araştırma, bu yolda çalışmalara başlarsan bunları peyderpey ortaya çıkartırsın. Başarırsın. Bu güçlerin en başında ne gelir? İlim gücü. Bak, dün bilmediğin birçok şeyleri bugün öğreniyorsun. Bugün bilmediğin birçok şeyleri de yarın öğreneceksin. Benim her şey bu benim bildiklerimden ibarettir. Başka bir şey yoktur dersen daha fazlasına yönelmezsin. Burada takılır kalırsın. Ama benim bildiğim ne ki? Daha bir yıl bilmediğim şeyler var. Bunları da öğreneyim dersen gün be gün yeni yeni şeyler öğrenirsin. İkinci olarak ne var? İlim gücünden sonra irade gücü var. Senin bundan 10 sene evvel irade gücün ne kadar basit şeyler yapmaya yetiyordu? Geçen 10 sene içinde irade gücün sana neleri getirdi? Dün yapamam dediğin neleri bugün rahatlıkla yapabiliyorsun? Neden? İrade gücünü kullanarak. Esasında bu irade gücü dediğimiz güç, meleki diye tabir edilen güçlerin bir tanesidir. Meleki bir güçtür işte.